Ayrım 11, sayfa 89. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Christoph Kolomb'un 1498'de Haiti'den yazdığı mektuba göre Amerika'nın keşfi İbni Rüşd'ün kaydettiği bilgiler sayesinde gerçekleşmişti. Ulu Bey'in hazırladığı dünya haritasının kâşif kaptanlara rehberlik ettiğini bilmeyen mi var? Ancak gerçek ile hurafeyi karıştırmamak lazım. İslam'ın uygarlığa katkıları görmezlikten gelerek tarih yazılamaz. Bağdat, Endülüs, Sicilya, Şam, Semerkant, Horasan, Kahire, Herat gibi İslam'ın bilim merkezleri inkar edilebilir mi? El-Cahiz 776-869, El-Kindi 801-866, Razi 865-925, Farabi 870-950, Biruni 973-1051, İbn-i Sina 980-1037, Ömer Hayyam 1048-1131, İbn-i Rüşd 1126-1198, Nasıreddin el-Tusi 1201-1274 ve yüzlerce Müslüman düşün adamı nasıl görmezlikten gelinebilir? Rönesans ortalarına kadar Avrupa'da yazılmış bütün aritmetik kitaplarının kaynağı Harezmi'nin 780-850 Hesab-ı Hindisi değil mi? İnsanlık ondalık kesirler sistemini Gıyasettin Cemşit'ten 1380-1437 öğrenmedi mi? Trigonometriyi bütün esaslarıyla Ebul Vefa Buzcani 940-998 yeniden kurmadı mı? Matematikte devrim yaratan sıfırı 976'da Muhammed bin Ahmet keşfetmedi mi? Modern optiğin ilk tohumlarını İbni Heysem 957-1029 atmadı mı? Alkohol sözcüğü bile doğudan batı dillerine geçti. Sadece bir tek sözcük değil dillerine geçen. Kimya, cebir, ziraat, botanik, narenç, zafran, suda, kutun, nilüfer, şerap ve yüzlercesi. Avrupa katarak, çiçek ve kızamık hastalıklarını ilk kez Müslüman alimlerden okudu. Cerrahi müdahalelerde uyuşturucu kullanmayı, yüksek ateşi soğuk su banyosuyla düşürmeyi, damardan kan akıtma gibi tedavi yöntemlerini Müslüman tıp adamlarından öğrendi. Bugün sıklıkla dile getirilen insan bedeninin doğal iyileştirici yeteneğini ilk keşfedenler de Müslüman tıp adamları değil miydi? İçi delik iğneyi 1256'da Al-Mahuse'nin bulduğu gerçeği reddedilebilir mi? 1288'de ölen İbnü'n Nefis kan dolaşımı sistemini keşfetmedi mi? Modern sosyolojinin kuruluş yolunu İbni Haldun açmamış mıdır? Taberisiz 839-922, Mesudisiz ölümü 1956, İbni Miskeveysiz ölümü 1030, tarih yazılabilir mi? Soru şu, 8 ile 12. yüzyıl arasında altın çağını yaşayan İslam aydınlanmasını kimler, neden söndürdü? Tartışmamız gereken bu soru olmalı. Bu arada Amerika'yı ilk Müslümanlar keşfetti yalanını yazan kişi, ABD'de yaşayan İslamcı As-Sunnah Vakfı'ndan Dr. Yusuf Murueh idi. 1996'da Kolomb'un anılarında 21 Ekim 1492'de Gibara'da güzel bir dağın üzerinde cami gördüğü ibaresinin olduğunu yazdı. Yalandı. Kolomb anılarında dağlardan birinin zirvesinde zarif bir camiye benzeyen bir tepecikten söz ediyordu. Şu da gerçek ki Kolomb'dan çok önce Fenikelilerin, Jomon çağı Japonlarının, Çinlilerin, Galyalıların, Vikinglerin ve hatta Mısırlıların Amerika'ya gittiği biliniyor. Ama bugüne kadar hiçbir akademisyen Müslümanların gittiğini tespit edemedi. Türklükten utanmak. Amerika'ya ilk M.Ö. 40 bin ile 30 bin arasında gidildiği tahmin ediliyor. Yolculuk hep devam ediyor. Altay Türklerinin M.Ö. 3 bin dolaylarında Bering Boğazı'ndan geçerek gittikleri, domates, pamuk ve patatesi ilk yetiştirenlerin onlar olduğu iddia ediliyor. Kaldı ki bugün Anadolu'da kullanılan 300'e yakın sözcüğün Kızılderililer tarafından da kullanıldığı biliniyor. Kilim desenleri coğrafi isimler gibi ortak kültüre ait birçok benzerlik üzerinde duruluyor. Erdoğan nedense Türk sözcüğünden hep çekiniyor. Anlamak yerine hoşlarına giden ezberleri tekrarlıyorlar. Şeriatı anlamak. Günümüzde şeriat kadar muğlak ve çapraşık az kavram vardır. Sözcüğün etimolojisine bakıldığında İslam'dan önce var olduğu anlaşılıyor. Sariyah kelimesi Arapça gibi İbrani dilinde de gidilecek yol anlamında kullanıldı. Kelimenin anlamı konusunda akademisyenler farklı görüşler ileri sürüyorlar. Kimileri su birikintisine giden yol, kimileri kutsala uzanan yol diye yorumluyor. Bazıları ise hayvan iç organlarından fala bakmak anlamında kullanıldığını iddia ediyor. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'e göre şeriat Tanrı'nın yasası. Şeriat kelimesi her ne kadar Allah'ın değişmez ilahi kanununa atıfta bulunsa da bu konuda da farklılıklar var. Çünkü bu atıf Müslüman alimlere göre fıkıhla yani İslam hukukuyla çelişiyor. Şeriat tarihi boyunca İslam'da geçerli tek hukuk sistemi olmadı. Yargı, siyaset ve ekonomi alanlarında yardımcı kaynak olarak yer aldı. Kur'an'ın yanı sıra sünnet, akıl yürütme yani kıyas ve İslam alimlerinin görüşleri yani icma da ana dayanaklar olarak kullanıldı. Günümüz Müslüman dünyasında şeriata yaklaşımda büyük farklılıklar var. Mezhepler, örgütler konusuna hiç girmeyeyim. Zaten IŞİD'in bakışından haberdarsanız şeriatı propaganda aracı olarak kullanıyorlar. İran ile Suudi Arabistan'ın farklı şeriat uygulamalarını biliyorsunuz. Irak, Pakistan, Cezayir gibi ülkeler anayasalarına şeriatı yasaların ana kaynağı diye koysalar da nihai kararları seçilmiş parlamentoları veriyor. Mahkemelerde din alimleri görev yapmıyor. Ya Türkiye? Hırsızlık yapanın kolu kesiliyor mu? Başörtüsü takmayana ceza veriliyor mu? Zina suçunda 4 yetişkin erkek tanıklığı aranıyor mu? Dinden dönenler idam ediliyor mu? Faiz veya alkol konusuna hiç girmeyeyim. Türkiye laik bir hukuk devleti. Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi birçok davada şeriatın demokrasinin temel ilkeleriyle bağdaşmadığına karar verdi. Öte yandan Kahire Konferansı'nda İslam İşbirliği Teşkilatı insan haklarına ancak eşcinsel karşıtlığı gibi İslam ile uyumlu olması halinde saygı gösterilebileceğini beyan etti. Dipnot. Amerikan Düşünce Kuruluşu Pew Araştırma Merkezi tarafından 39 ülkede yapılan Şeriat Yönetimi İster Misiniz anketine evet diyenlerin yüzdelik oranı şu: Afganistan %99, Irak 91, Malezya 86, Pakistan 84, Fas 83, Bangladeş 82, Mısır 74, Endonezya 72, Etiyopya 65, Mali %63, Tunus 56, Kırgızistan 35, Tacikistan 27, Arnavutluk 12, Türkiye 12, Kazakistan 10, Azerbaycan 8. En başta belirttiğim gibi şeriat kavramı daima muğlak, uygulamaları hep tartışıldı. Örneğin Osmanlı'da ulemanın şeriat yoluyla saltanatı kontrol etmesi, zorla bazı kararlar aldırması gibi. İşin gözden kaçırılmaması gereken manevi bir yönü var. Şeriat sadece yasal hükümler değil, ülkemizdeki çoğu Müslümana göre derin ve ahlaki metafizik prensipler taşıyan bir yaşam anlamına sahip. Klasik hisbe doktrini gibi. Kur'an iyiliği emreder, kötülükten men eder. Şeriat ülkemizde zamanla hukuki anlamından soyutlandı, Müslüman kültürünü yaşama anlamına gelmeye başladı. Bu nedenle insanlar şeriata yönelik eleştirileri dine ve İslami değerlere küfür olarak algıladı. Hangi bayrak? Ulusların tarihi öğrenme şekli toplumların entelektüel kimliğine ve analitik düşünme yetisine ışık tutar. Ülkemizde tarih son yıllarda özellikle diziler ve tartışma programlarıyla TV ekranlarında ve sosyal medyada yeniden icat edildi. Tarihi popüler hale getirilerek tüketilen bir eğlence aracına dönüştürüldü. Geçmişin anlaşılması giderek daha da güç hale geldi. TV ekranlarındaki kişiler hilafet bayrağı, sancak-ı şerif, tevhid bayrağı nedir bilmeden hararetle tartıştılar. İşin garip yanı 16. yüzyıldan beri Topkapı Sarayı'nda olan kutsal emanetler hakkında bile bilgi sahibi değiller. Herkes kendi mahallesinin siyasi duruşuna göre polemik yapıyor. Böyle yetişen üniversiteli bir genç Filistin'e destek mitingine giderken kelime-i tevhid bayrağı açan birine hilafet bayrağı taşıyamazsın diye yumruk attı. Ardından politik iklimin etkisiyle tutuklandı. Benzeri cehaletler ülkemizde sürekli gerilim yaşanmasına neden oluyor. Kimse hakikati öğrenme peşinde değil, kimse yalan yanlış anlaşılan tarih bilgisini sorgulamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Hilafet bayrağı açmak suç diyen bir şarkıcıya inanan milyonlar var ülkede. Kelime-i tevhid ya da sancak-ı şerif niye yasak olsun? Kaldı ki üzerinde Hazreti Muhammed'in mührü olan bir bayrağı kim yasaklayabilir? Hilafet bayrağı sanılan kelime-i tevhid bayrağı piyasada satılıyor yahu. Yeşili 144 lira, siyahı herhalde Hazreti Muhammed döneminin sembolü olduğu için 224 lira. Kafa karışıklığı şuradan geliyor. El-Kaide, IŞİD gibi İslam'ı siyasi propagandalarına alet eden örgütler, üzerinde Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir sözleri olan kelime-i tevhid bayrağını kullanıyor. Afganistan'dan Suudi Arabistan'a kimi ülkelerin bayrağında da kelime-i tevhid var. Bunları bilmeden her Arapça yazı görünce hilafet bayrağı sanmak cehalet ürünü. Dipnot. Koç ailesinden örnek vereyim. Sevgi Gönül ve ardından Mustafa Koç ile Suna Kıraç'ın tabutunun üzerinde La ilahe illallahu el melikül hakkul mubin Muhammedun Resulullah sadıkul vadil emin, yani hak ve gerçek olan kainatın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur, güvenilir ve sözünde sadık Muhammed onun elçisidir yazısı bulunan kırmızı bir sancak vardı. Her Arapça yazıyı sembolü görünce aklınıza irtica gelmesin. Müslüman kimliğine bu kadar yabancılaşmayınız. Hilafet sahibi Osmanlı'nın bayrağı neydi? Ordu sancaklarını hilafet bayrağı salan insanlar var ülkemizde. Kimi de üç hilalli yeşil Osmanlı savaş sancağını hilafet bayrağı sanıyor. Osmanlı 1596'dan sonra bazı savaşlarda, hatta 1826'da 2. Mahmud Yeniçerileri yok ederken sancak-ı şerifi açtı. Osmanlı'da zülfikarlı sancak bile vardı. Sadece bayrak meselesi değil, hilafet tarihi konusunda da bilgisizlik var. Çünkü tarihin yerini hayal gücü aldı. Örneğin Osmanlı hilafeti getirmeye niçin ihtiyaç duydu sorusuna genellikle hamasetle cevap aranıyor. İlk Osmanlı halifesi 1. Selim mi yoksa 1. Murat mı, kaç kişi bilir? Tarih siyasi ihtiyaçlar sebebiyle tüketilen eğlence paketi değil. Tarih ihtilaf çıkarma nesnesi hiç değil. Asıl tehlikeli olan cehaletin eyleme geçmesi. Hangi hilafet, hangi halife? Ülke gündemine kimi zaman hilafet isteri söylemi sokuluyor. Marjinal grupların yaptıkları eylemler zaman zaman gündeme geliyor. Üzerinde durulmaya değecek konu değil aslında ama rejim korkusunu düşüncesinin merkezine koyan bizim mahalle pek önemser bu tür aykırı talepleri. Hz. Muhammed döneminden sonra başlayan 1400 yıllık tartışmadır halifelik. Halife-i Resulullah'ın yerini almak kolay mı? Emevilerin siyasi otoritelerini tanımlamak için saltanatlarını hilafete dönüştürmesi tartışmaları büyütmüştü. Hadislere göre halifeliğin ömrü 30 yılla sınırlıydı. Hazreti Ali ile sona erdi. Sonra Abbasiler Hulefa-i Raşid'in unvanını kullandılar. Anadolu'da sadece Osmanlılar değil, Aydın oğullarından İsa Bey 1380'de Halifetü Rasulillah fil Mümin, yani peygamberin müminleri arasındaki halifesi unvanını aldı. Diyarbakır'daki Ulu Cami kapısındaki Selçuklu kitabesine göre Selçuklu hükümdarı kendini Allah'ın halifesinin yardımcısı olarak tanımladı. Anadolu'daki tasavvuf örgütlenmeleri üzerinde hakimiyet kurmak isteyen Osmanlı, halife kavramını Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi yani Halifetullah diye kullandı. Hilafet için Kureyş soyunun şart olup olmadığı hep tartışıldı. Müslümanların evrensel lideri kim olacak tartışması ise hiç bitmedi. Önemli olan hilafet tarihi değil, Teymiye'den Gazali'ye halifeliğin siyaset aracı olarak kullanılması. Ülkemizdeki cehaletin, halifelik istiyoruz talebinin bugün başta Selefiler, Suudiler olmak üzere birçok örgüt ve ülkeyi Türkiye aleyhine çevireceği kavranamadı. Hele hele Riyad krizinden sonra hilafet istiyoruz pankartı açmak, söylem vermek pek akılcı değil. Çünkü halifelik merkezi din-iktidar ilişkisi özünde ilahiyatın değil siyasetin konusu. Osmanlı'da bu unvan ilk kez 18. yüzyıldan sonra Rusya ile savaşlarda Rusya'daki Müslümanlara yönelik öne çıkarıldı. Ardından halifeliği siyasi planları için kullanan İngilizler oldu. Osmanlı halifesinden sömürgeleri Hindistan ve Afganistan'daki ayaklanmaları bastırmak için yardım istediler. Aynısını ABD Filipin adaları için rica etti. İkinci Abdülhamit, Pan-İslamizm ile halifeliği siyaset çizgisine dönüştüren ilk padişah oldu. Bu döneme kadar Osmanlı dini politik alanda pek kullanmamıştı. İkinci Abdülhamit iktidarını ve devleti güçlendirmek için dini kullanmaktan geri durmadı. Halife Sultan vurgusunu sıklıkla kullandı. Artık İslam çok kültürlü Osmanlı'nın hakim kimliği oluyordu. İkinci Abdülhamit dinin modernleşmesini isteyen Tanzimat münevverlerine, İslami aydınlara ve ulemaya soğuk baktı. Bunlarla yıldızı hiç barışmadı. Din adamlarını bile sürgüne gönderdi. Halkıyla bağ yaratmada cahil din adamlarına ihtiyaç duydu. Böylece halktan kopuk Tanzimatçı ulemanın yerine mahalledeki şeyhler, şıhlar, büyücüler, cinci hocalar, falcılar aldı. İkinci Abdülhamit, halk dini diye bunları kollayarak yozlaşmaya göz yumdu. Savaşta ve barışta nefesi kuvvetli hocalardan medet umdu. Şeyhleri sarayında topladı, siyasi danışman yaptı. Hurafeyi iktidara taşıdı. Öyle ki sarayda Ser-i Müneccim-i Sultani kadrosuna görev yapan kadrolu astrolog bile vardı. Ancak iş falnameleri çabucak açtı. İstanbul büyücülüğün başkenti haline geldi. Nur-u Osmaniye Camii'nden Çemberli Taş'a kadar sağlı sollu dükkanlarda garip giysili, tuhaf davranışlı, cinleriyle dolaştığı söylenen medyumlar ortaya çıktı. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe çevirileri yasak olduğu için halk kutsal kitabının anlamını bu kerameti kendinden menkul kişilerden öğrendi. Toplum sıkıntılarını büyüyle aşmaya çalışıyordu. İkinci Abdülhamit de aynı ruh halindeydi. İktidarını ve Osmanlı'nın çöküşünü sahte ulemaya sarılarak önleyeceğini zannediyordu. Fakat din siyaseti Osmanlı'nın sorunlarını çözemedi, aksine kangrene dönüştürdü. Diyalektin yasasıdır, tez, antitezi doğurur. İkinci Abdülhamit'in din kimlikli tarikat politikası dertlere deva olamayınca yerini yeni bir politikaya bıraktı, Türklük. İktidara gelen aydınlanmacılar 1909 gerici isyanı sonrası 2. Abdülhamit'i devirdiler. Tanzimat ile doğan modernleşme tezi, nasıl antitezi olan 2. Abdülhamit siyasetiyle karşılaştığı ise, 2. Abdülhamit'in din ağırlıklı politikası da İttihatçı Kemalist çevrenin modernist antitezi ile karşı karşıya geldi, devinim sürdü. Osmanlı modernistleri ve iddiatçıları bu pragmatist siyaseti benimsedi. Osmanlı'nın Alman nüfuzuna girmesi İngilizleri bu kez bambaşka bir tavra yöneltti. Osmanlı'ya karşı Arap hilafetini desteklemeye başladılar. Bu strateji seküler Arap milliyetçilerine karşı dinci bir Arap kimliği inşa etmeye de yardımcı oldu. İngiliz propaganda ofisi tartışmayı tekrar gündeme taşıdı. halife Kureyş soyundan olmak zorunda. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'ndan İngiliz Muhipleri Cemiyeti'ne İstanbul'daki İngiliz severler bu propagandanın kullanışlı aptalları oldu. Dinsiz Mason iddiaçılar söylemi böyle ortaya çıktı. Birinci Dünya Savaşı Almancı Osmanlı ile İngilizce Arap hilafetini karşı karşıya getirdi. İngilizler İslam karşıtı Osmanlı ile savaşmak caizdir propagandasına Arapları inandırdılar. Oysa din ile devletin iki kardeş olması ne Kur'ani bir tasvir ne de var olan gerçekliğin izahı. Hilafet özünde sosyal ve tarihsel bir müesseseden fazlası değil. İslami kaynaklar hilafeti Allah'ın yeryüzündeki düzeninin garantörü olarak görmez. Ah, cehalet ile hurafe kardeştir. Ekleme yapıp bu konuyu noktalayayım. 11. ayrımın sonu. Sayfa 95.